Zülbicadeyn radıyallahu anh. Gencecik bir delikanlı. Abdullah el-Müzeni. Babası yok, kabilesinde boynu bükük ve ezik. Amcası tarafından büyütülmüş. Yayılmaya başlayan İslam nurunun pırıltıları, zaman zaman yaşadığı kabileye kadar uzanıyor. Üzerinde fikir tartışmaları yapılıyor, gelen bilgi ve haberleri herkes kendi bakış açısından değerlendiriyor. Ne yazık ki insan ölçüleri kayıp, gerçeğe teslimiyet ruhu, kör, inat, ihtiras, cahiliyetin yıllar boyu biriktirdiği kir ve çirkefler karşısında mağlup. Bütün bu kötü şartlara rağmen, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'den gelen her haber, sanki Abdullah'ın kalbine nakşoluyor. Onun Allah Resulü ile karşılaşma susuzluğunu artırıyor. Saf gönlü, sağlam karakteri, hidayet ve hikmet pınarından kana kana içmekten zevk duyuyordu. Bu susuzlukta gelen her habere kulak kabartıyor, dinliyor, anlıyor, yanlışını, abartmasını, ekleneni, eksilteni çözüyor, zihnini kurcalayanları soruyor, yeterli bilgi alamayınca da üzülüyordu. Allah'ın rızasını, başında bulunan büyüklerin rızasına tercih edişi, hakka karşı gelinip eğri doğruya tercih edilince, kan bağlarının iman bağı karşısındaki cılızlığını dile getirişi, pek de hoş karşılanmıyordu. Allah yoluna, iki cihan serverine düşmanlığın şiddeti arttıkça, savunma duyguları da artıyor, savundukça cereyan eden konuşmalar, tartışmalar, onu tefekküre sevk ediyor, hakka susuzluğu daha da artıyor, susuzluk arttıkça, hak yolunda önüne set çeken kabilesi ve amcasıyla aradaki mesafe de açılıyordu. Zaman zaman amansızlaşan, tehdide dönen mücadeleden ümitsiz değildi. Artık kimseden çekinmiyor, imanını bütün samimiyetiyle dile getiriyordu. İmanı uğruna her şeye katlanma azimi, davranışlarından, sözlerinden belli oluyor, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin yanına varma, onun huzurunda bulunma, mümin kardeşleriyle beraber olma, hak davayı omuzlama arzusu içini kavuruyor, bu tutkusunu fazla gizleyemiyordu. Onun bu durumundan endişe eden aşireti, üst üste yapılan toplantılar sonunda karar veriyor, Medine'ye kaçma ihtimaline tedbir olsun diye üzerine çullanarak bütün elbiselerini çıkarıp alıyor, başından aşağı kalın, sert kıldan örme bir çuval geçiriyorlardı. Sonra da alaycı bir dille, ''İşte bu haliyle hiçbir yere gidemez.'' diyorlardı. Üzerinde tepesi delinmiş kalın çuvalı, yalın ayağı, çuvalın yırtmaçlarından dışarı çıkmış çıplak kolları, açık başıyla kul nezdinde oldukça gülünç bu delikanlı, artık ya bu haliyle dolaşacak, Allah ve Resulüne olan iştiyakının karşılığı olarak zillet içinde yaşayacak, çocukların maskarası olacak, her gün yeni bir alaya, yeni bir saldırıya katlanacak veya eve kapanıp utancından hiçbir yere çıkamayacaktı. Planı kuranlar için ikisi de birbirinden güzeldi. Çözüm bulunmuş ve plan uygulanmıştı. Ancak onu bu hale sokanlara göre Abdullah'ın önünde bunlardan daha iyi bir tercih daha vardı. İnancından dönecek, iştiyakını söndürecek, yeniden onlarla aynı değerleri paylaşacak, aşiretin ileri gelenlerinin sultasını sarsmayacak, ikide bir onları aciz duruma düşürmeyecek, siz ne derseniz doğrudur diyerek onlara uyacaktı. Bu daha da güzel olurdu. Aynı zamanda onun bu durumu herkese ibret olacaktı. Ama Abdullah'ın bunların hepsinden daha güzel bir tercihi vardı. O, gecenin karanlığına, yalın ayağına, üzerindeki garip elbiseye aldırmadan kayalar, dikenli sahralar, yollar, dağlar, tepeler aşarak Medine-i Münevvere'nin yolunu tutmak. O, yollara düşmüştü bile. Parçalanan ayaklarının verdiği ızdırabı artık duymaz hale gelmiş, kuruyan dudakları suyu unutmuş, geceleyin yıldızları, gündüzse kavuran güneşi kendisine yol arkadaşı edinmişti. Medine'ye, Resulullah'a yaklaştıkça artan sevinç dalgaları ve gönül çırpıntıları içinde yol alıyordu. Medine-i Münevvere'ye yaklaşınca uygun bir yerde konakladı. Uzaktan görünen bu nurlu beldeyi seyretti. Eskiden adı Yesrib olan bu şehir artık nurlu şehir olmuştu. Kainatın efendisi, İslam'ın ilk mücahitleri, çilekeşleri, fedakarları oradaydı. Her gün yeni bir tarih yazıyorlardı. Uzun uzun Medine'yi seyretti. Biraz dinlenmişti. Allah Resulü ile karşılaşacağı anı hayal etti. Birden dönerek kendi haline baktı, utandı. Bu haliyle Resulullah'ın yanına varamazdı. Sonra sırtındaki çuvalı çıkararak ikiye parçaladı, parçanın birini beline sararak vücudunun alt tarafını örttü. Diğer parçayı da omuzlarına aldı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin huzuruna böylece çıktı. Mescid-i Nebi'ye girdiğinde onu görenler dehşete düşmüştü. Şaşkınlık içinde ona bakıyorlardı. Saçı başı darmadağınık, eli ayağı parçalanmış bir vaziyetteydi. Çektiği her ızdırabı, katlandığı her meşakkati üzerinden okumak mümkündü. Şu tuhaf elbiseyle çok garip bir manzarası vardı. Ancak gözleri sevdiği, yolunun yolcusu olduğu efendiler efendisini görmekle ışıl ışıl, gönlü müminler safına katılmakla dolu doluydu. "Ben geldim ya Resulallah, iman ederek geldim. Allah'ı bir, Muhammed'i onun Resulü tanıyarak geldim," demişti. Ve altın halkadaki yerini almıştı. O günden itibaren Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin sevgisine nail olmuş, sevdiği insanlar arasında yer almış, ilk günkü manzarası hiç unutulmamış, lakabı da Zülbicade'in, çifte kullu, çifte kilimli olmuş. Allah Resulü'nün ordusunda, onun yanı başında cihattan cihada koşmuş, zaman zaman hedefine doğru akan cihat ordusunun rehberliğini yapmış, sahralardan yol almış, orduyu hedefine ulaştırmıştı. Zaman sel gibi akıp geçmiş, günler Müslümanların büyük imtihanlar geçirdiği Tebuk gazvesi günlerine ulaşmıştı. Askerlerin konakladığı çadırlar arasında gecenin karanlığında 3 kişi bir meşalenin ışığı altında cenaze taşıyorlardı. Bu 3 kişi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, Ebu Bekir ve Ömer radıyallahu anh'ti. Taşınan cenaze ise Zülbicade'in. Abdullah İbni Mes'ud radıyallahu anh anlatıyor. Uyku tutmamıştı. Gecenin karanlığında, mücahitlerin çadır kurdukları sahanın bir köşesinde hareket eden bir ışık gördüm. Kalktım, takip ettim. Gözümü ışıktan ayırmadan yaklaştım. Bir de ne göreyim? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Ebu Bekir, Ömer, Abdullah Zülbicade'ini taşıyorlar. Bir yere geldiler, kabir kazdılar. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kazılan kabre indi. Ebu Bekir ve Ömer radıyallahu anh, cenazeyi Efendimiz'e sunmak için hazırladılar. Efendimiz, "Kardeşinizi bana doğru yaklaştırın." buyurdu, yaklaştırdılar. Onu kucağına alan Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, yatacağı yere ve yöne yerleştirdikten sonra doğruldu ve "Ya Rab, ben ondan razıyım. Hep razı olarak geldim. Sen de razı ol." diye dua etti. İçim dolu dolu oldu. Gıpta etmiştim. O an ne vardı bu çukurun sahibi ben olaydım. Oraya bu şekilde ben gömüleydim diye ne kadar temenni ettim. Gerçekleri alay perdesiyle örtme gayretleri. Kendi kabilesi arasında boynu bükük yaşayan bu aziz sahabinin İslam'la şeref bulduktan sonraki hayat seyrinin, hayata göz yumduğu sıradaki halinin, Allah Resulü'nün onu toprağa verirken yaptığı duanın bizlere çok şeyler anlattığını zannediyorum. O kadar şey anlatıyor ki, cennetle müjdelenen sahabilerden, sahabilerin cesaret, ilim ve irfan pınarlarından olan Abdullah İbni Mes'ud radıyallahu anh'ı gıpta ettirecek kadar. Ancak onun hayatında dikkat edilmesi gereken bir başka incelik var. Gönlünün ilk andan itibaren hak ve hakikate açık oluşu, inandığı şeyleri dile getirmekten çekinmeyişi, bunu yaparken çiğ bir üslupla değil, hakkı teslim eden bir üslupla dile getirişi ve bunun karşısında kendi halkının, akrabalarının daha olgun ve dürüstçe düşünmesi gereken büyüklerinin ona karşı aldığı tavır. Onun yetimliğinden, kimsesizliğinden yararlanarak yapılan baskı ve zulüm. İkna etmekten, kendi fikir ve düşüncelerini savunmaktan aciz olanların, bu acizliklerini alayla örtmeye çalışmaları, o da yeterli olmayınca onun yanına baskı ve tehdit, maddi güç kullanma, tarih boyu yaşanan çirkinliklerdendir. Bu çirkinlik o gün olduğu gibi bugün de vardır. Kendi fikrine güvenmeyenlerin, dayandıkları zihniyetler çürük olanların, düşündüklerini ve yaşadıklarını savunamayanların elinden başka ne gelir ki? Önünde duramadığı düşünceyi ve onu savunanları alaya almak, kişiyi gülünç düşürmeye çalışmak ve böylece başkalarına tesirini önlemeye gayret etmek, onun son çırpınışları çaresizlik sığınağıdır. Hep aynı taktik, hep aynı basitlik. Ne yazık ki hala basireti açık olmayanlar için geçerli bir metot. Onlar için geçerliliği bilindiğinden sık sık başvurulan bir yol. Alay, küçük düşürme gayretleri, hak güneşini sıvamaya yetmeyen bir balçık olsa da, kullanılmaktan geri durulmuyor ve ne yazık ki bu tür balçıklar çoğalınca mide bulandırılmaya yetiyor. Bu çirkin üslubun en fazla uygulama, piyasaya sürme yolu da herhalde günümüzde basın yayın organları olsa gerektir. Ancak bununla sınırlı olmadığı görünüyor. Resmi, gayri resmi elde bulunan bütün imkan ve araçların kullanıldığına tanık oluyoruz. Çok defa çiğliği, bayağılığı sırıtıyor ama insanlara bu çiğlik ve bayağılıkları dile getirme, açığa vurma imkan ve fırsatı verilmiyor. Tehditler, baskılar, diş göstermeler ön plana çıkıyor. Gerçeklere set çekmeye yönelik sözler, boyanarak, süslenerek, ambalajlanarak basireti yok edilmeye çalışan millete sunuluyor. Bu şartlar altında hak yol davetçilerinin çok sabırlı ve zorluklara göğüs germeye hazır olmaları, yılmamaları, şevk kaybına uğramamaları, basiret dolu gönüller kazanmaya çalışmaları, irfanla yoğrulu bir neslin yetişmesi için bıkmadan, yorulmadan didinmeleri ve Lokman Hakim'in oğluna olan şu sözlerini unutmamaları gerekir. Yavrum, namazını kıl, iyiliği emret, yeryüzüne iyilik ve hayrın hakim olması, yayılması ve istikrar bulması için gayret et. Kötülüğün engellenmesi için de mücadele et. Başına geleceklere karşı da sabırlı ol, kendini sıkıntılara katlanmaya hazırla. Bunlar gerçekten azmedilip üzerinde titizlikle durulması ve hak davayı omuzlayanların yerine getirmesi gereken işlerdendir. Lokman 17. Dayatmalar, tehditler, alaylar doğruğa çıksa da hepsine göğüs germek ve ileriye doğru yürümek zorundayız ve yürüyeceğiz. Dünya saadetimizi düşünerek yürüyeceğiz. Ahiret saadetimizi düşünerek yürüyeceğiz. İnsanlığı düşünerek yürüyeceğiz. Gelecek nesilleri düşünerek yürüyeceğiz. Nuh kavmi de Nuh aleyhisselamla alay etmişti. Gelip geçtikçe yaptığı gemiye bakıp gülüşüyor, alay ediyor, delirdi diyorlardı. Ancak boşanan yağmurların, fışkıran suların, çılgınca akan sellerin önünde duramadılar. Ad kavmi de Hud aleyhisselamla alay ediyor. Bizden daha güçlü kuvvetli kim var? Diyor, esen rüzgara göğüs geriyorlar, el ele tutuşup alaycı üsluplarını davranışlara döküyorlar, bazen son derece çirkin tavırlar sergiliyorlardı. Ancak gittikçe hızını artıran fırtınayla hurma kütükleri gibi sökülmeye, küller gibi havada savrulmaya, çivi gibi yerlere çakılmaya başladıklarında güçlü ve iri vücutları, meydan okuyan tavırları hiçbir işe yaramamıştı. Onlardan geriye, harabelerden başka bir şey kalmadı. Elbette ki tarih, onlar ve onların benzeri misallerle doludur. Rabbimiz, sizden önce nice milletler hakkında nice ilahi kanunlar gelip geçmiştir. Sizler, yeryüzünde gezin, dolaşın, hakkı yalanlayanların akıbeti ne olmuştur? Bakın, görün, ibret alın. Ali İmran 137. İbretle bakan gözlere, harabelerin elbette söyledikleri çok şey var. Dilimizde bir söz vardır. Son gülen iyi güler, derler. Biz de son gülenin iyi güleceğini söylüyoruz.